Temiz hava, bol gıda. Hazırlayan Dorukhan Yılmaz. Süt, yumurta, et, meyve, sebze, ekmek, zararlı mı, yararlı mı? Pastörize mi, uzun ömürlü mü? Yağlı mı, yağsız mı? Katkılı mı, katkısız mı? Nasıl üretiliyor? Doğru ne, yanlış ne? Gıda ile ilgili kafa karıştıran soruların cevap bulacağı Temiz Hava Bol Gıda başlıyor.
Sevgili dinleyiciler merhabalar. Şu anda Rize'deyiz. Temiz Hava Bol Gıda Rize'de çay elinde. Ve şu anda yanı başımda çay eksperi, çay tadım uzmanı aynı zamanda Aytül Turan var. Aynı zamanda 2016 yılı Türkiye Çay Demleme Şampiyonu. Aytül hoş geldin programımıza.
Hoş bulduk, sağ olun. Hı-hı. Siz de Rize'mize hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederiz, çok sağ ol. Sabahtan beri bizi Rize'de gezdiriyor. Çay elinde, Ardeşen'de, Fırtına Vadisi'ne götürdü. İlmek ilmek gezdirdi bizi, sağ olsun. Şimdi Aytül, sana şunu sormak istiyorum. Türkiye'de artık çok fazla çay çeşidi var. Dinleyicilerimize hangi çayı önerirsin sen?
Şimdi...
Yani tabii ki tiryakisin sen de. Siyah çay diyeceğini biliyorum. Ama hangi siyah çayı önerirsin?
Şöyle söyleyeyim. Aslında bu kişisel tercih damak tadına göre değişebilecek bir şeydir. Biz hepsini söyleyip açık kapılarını bırakıp insanların kendi inisiyatiflerini bırakmak gerekir. Ben şimdi sağlam bir siyah çay içicisiyim. Doğru. Ama yeşil çayda da artık farklı çalışmalar yapılıyor. Belirli çiçekler, belirli aromalar, belirli bitki çayları koyuluyor. Artık yeşil çay içmeye de başladım. Ben sadesinden mesela... Sade yeşil çaydan biraz balık kokusu, imalat kokusu gelebiliyordu. İnsanlar çok rahat içemiyordu. Ama artık aromalarla falan bu biraz daha iyileştirildi. Güzel bir yeşil çay aroması, güzel kokular alıyoruz. Ki yeşil çay antioksidanları da çok yüksek, sağlıklı bir çay. Hani yeşil çay da artık önerebiliyoruz. Sadece alacakları markanın, alacakları çayın damak tadına uygun olanını seçmeleriniz. Birkaç tane denedikten sonra bulmaları gerekiyor insanların. Çünkü herkesin damak tadı farklı. Kendi inisiyatiflerini bulup da tercih etmeleri lazım. Siyah çayda kaliteli olarak şunu söyleyebilirim. İkinci elek çayları vardır. Bunlar da üçüncü elek, dördüncü elek çayları vardır. Dördüncü elek çayları mesela biraz daha odunlu ve lifli olabilir. Ama üçüncü elek biraz daha temizdir. İkincisi çok kaliteli çaydır. Bir zaten toz gibidir. O genelde bardak süzenlerinde, demlik süzenlerinde kullanılır. Sıfırda elek altı sıfır vardır. Bu da yine bardak süzenlerde falan kullanılabiliyor. Dediğimiz her markanın farklı harmanlama metotları vardır. Ama içme olarak 2 ile 3 karışım veya 1-2 hafif karışım, 2 yoğunlukta partikül yapısı 2 olan çayları seçebilirler. Bunlar zaten her markanın en iyi çayları paketleri genelde siyah çay diye geçer. En iyi paketlerini kullanabilirler. Hani hangi marka uygunsa onu seçebilirler. Beyaz çayla ilgili henüz çalışmalar yapılıyor ama burada dışarıda satılacak kadar belirli marka şeklinde değiller de daha çok böyle özel paketlerde, özel şişelerde yapılıyor. Belirli çok yüksek fiyatlarda satılıyor. İnşallah daha fazla müstahsil toplar da daha fazla getirilip de daha fazla satılabilir.
Ama herhalde çay. Yani yakın gelecekte yine siyah çayın tiryakiliği devam edecek gibi gözüküyor.
Siyah
yeşil çay da artarak devam ediyor ama.
Siyah çayın tiryakiliği hiç bitmeyecek evet. Zaten. Hı-hı. Bence hiç bitmeyecek.
Bence kalitesini, artacak işte onu diyorum.
Kalitesini hı-hı. Kurduğu sürece artmaya devam edecektir. Çünkü bir içecekten fazlası olmuş durumda zaten. Hı-hı. Toplum tarafından benimsenmiş. Bizimden sonra gelen kuşaklara bakıyorum. Benim şimdi büyüklerim çay içiyor. Ben de çay içiyorum. Benim kardeşim de çay içiyor. Eşit oranda evde çay içiliyor. Yani jenerasyon devam ettiği sürece, kültürü gördükleri sürece bu kültür böyle devam edecek. Çünkü çay içme kültürü var bizde. Bardağından ince beline kadar, tabak altından çay kaşığına kadar, şekerliğine kadar, çaydanlığına kadar. Bir artık kültür konsepti olmuş bu. Yani bu devam edecektir böyle. Farklı çaylar tabii ki gelişecektir. Gelişmeli de zaten. Hı hı. Bazıların kıymeti bilinmeli. Daha çok artabilir bu şekilde. Veya damak tatları farklı hı hı. Olabilir. Önemli olan demleme yöntemini kaybetmemek.
Onu en son soracağım. Hı hı. Onu söyleme. Ama şeyi merak ediyorum. Şimdi çaydanlığın materyali ne olmalı?
Çaydanlığı materyali şu şekilde söyleyelim. Eskiden alüminyum çaydanlıklarda çaylar çok lezzetli olurdu. Ama alüminyum belirli sağlık açısından zararları olduğu için çok net bir şekilde alüminyum için bir şeyler söyleyemiyorum. Ama porselen ve bakıl için çok net şeyler söyleyebilirim. Porselende ısı yalıtımı eşit oluyor. Çay güzel bir şekilde çöküyor, demleniyor. Porselen demlikte lezzeti çok baskın olabiliyor. Bakırda da aynı şekilde tavşan kanı bir çay elde edebiliyoruz. Lezzeti çok standart olabiliyor. Her defasında aynı çayı içebiliyoruz. Aynı ölçülerde yapıldığı zaman. Bakır demlikte de içilen çay çok lezzetli oluyor. Bakır ve porselen rahatlıkla önerebiliriz insanlara. İyi bir çay demlemek ve içmek istiyorlarsa.
Peki bardakta?
Bardak tabii ki ince belli.
İnce belli. Yani şimdi insanlar belki bir porselen fincanda içmeyi seviyor. Onları tavsiye etmiyor musun?
Şöyle başta söylediğim gibi aslında tavsiyeden ziyade biz doğrusunu İnsanların ve olanı söyleyelim. Tercihi mi? Tercihine bırakalım. Hı-hı. Şimdi ben porselen böyle çok güzel porselen takımlar var. İçtiğim zaman bana çay tadı gelmiyor. Çok yumuşatıyor çayı. Veya aldığım lezzet farklı. Gerçekten farklı oluyor.
Ben gerçekten porselenden niye farklı oluyor?
Farklı oluyor.
Porselende mesela Türk kahvesi içmek güzel oluyor ama evet. Çay içmek bana da bir garip geliyor gerçekten.
Soğutuyor, sanki böyle çok hemen yapaylaşıyor gibi geliyor bana.
Sanki hemen içip bitirecekmişsin gibi geliyor. Çok hızlı. Aslında daha ince belden daha fazla bir miktar alıyor.
Evet.
Ama yine de hızlı tüketiyorsun. O soğuttuğu için herhalde.
Yapaylaşıyor, soğuyor, tadı gidiyor, rengini göremiyorum. Beni tatmin etmiyor şahsen. Lezzet olarak da düşüklük yapıyor. Hani bunu kabul etsinler etmesinler. Bana göre lezzet olarak düşüklük yapıyor. Ama ince belli bardakta çay içtiğimiz zaman zaten ince belliğin de formatı şu. İnce belinden yukarısının dudak payı sıcağında olur. Alttaki ince beli de şişko tarafı da şişko diyorum ama şişko yani. Belden aşağısı da sıcaklığını son derece yüksek tutar. Önemli olan nokta budur aslında. Altını sıcak koruyor, üstünü dudak payı ısısında bardak kendi kontrol ediyor. O yüzden ince belli bardak aslında Türk çayı. O şekilde zaten soğuk içemem. Ben hiç soğuk içemem. Türk çayı zaten sıcak, buram buram, mis gibi kokarken içilmesi gereken bir çay. Zaten o bardakta da ince belli de sıcaklığını koruduğu şekilde içebilip bitirebiliyoruz rahatlıkla. Peşinin ardı sıra aynı şekilde doldurup içip içebiliyoruz yani.
Soğuk içemem diyorsun ama birçok firmanın soğuk çayları var. Onlar hakkında ne düşünüyorsun?
Soğuk çay tabii ki ama soğuk çay şimdi içtiğimiz çayın soğuması farklı bir şey, soğuk çay içmek farklı bir şey. Şimdi yaz günlerinde ben de buzlu kendi el yapımı soğuk çay yapıyorum. Mesela yeşil çayımı demliyorum. İçerisinde belirli bitkiler koyuyorum, meyveler koyuyorum. Hatta buzluğa koyup özel buz küpleri yapıyorum. Aynı çaydan demliyorum. İçerisinde kendi buzundan koyuyorum. Bu zaman açıldığı zaman, buzu çözüldüğü zaman.
Çayı buzdan buz yapıyorsun. Evet, önce, onu da onun içine atıyorsun.
Buzlu çayından buz küpü yapıyorum. Sonra buzlu çayını da yapıyorum ve aynı aromada sürekli buz erisi de aynı aromada kalıyor. Aynı lezzette kalıyor. Çok da lezzetli oluyor. Yaz günlerinde bir numara siyah çayda, yeşil çayda bunu yapabiliriz yani. Belirli zaten internetten soğuk çay tarifleri var. Bunları edinebilir insanlar. Bunları gözetebilirler. Veya ulaşabiliyorlarsa bana ulaşsınlar. Ben her türlü yardımı sağlarım zaten. Her türlü tarif veririm. Hiçbir tarif vermekten çekinmiyorum zaten. Dediğimiz gibi soğuk çay demlenilerek içilmesi farklı bir şeydir. Çayı soğutmak farklı bir şeydir.
Peki çaya kaç şeker atmalı? Şeker atma konusunda ne düşünüyorsun? Bu tartışma konusu da çok su götürecek muhtemelen. Çünkü insanlar çaya şeker atılmamalı diyor. Bazıları kıtlama içilmeli diyor. Bazıları 2 şeker, 3 şeker, 4 şeker ince belli bardaktan bahsediyorum. Ben şekersiz içemem diyen var, çok şekerli içerim diyen var gibi gibi.
Ben bunu çok basit anlatacağım size. Hiç de tartışmaya açık bir konu değil. Şimdi kıtlama içen doğu bölgesinde kıtlama içen damak tadı öyle olan insanlarımız var. Tabii ki öyle içecektir. Damak tadı öyle. Bize doğrusu yanlışı damak tadıdır yani. Kişi nasıl seviyorsa öyle içecektir. Evinde hangi çaydanlık varsa onu da demleyecektir. Hangi çay içmek istiyorsa onu içecektir. Kıtlama için tercih meselesi. Normal bana sorarsanız ben çayı hiç şeker kullanmıyorum. Çünkü çayın saf ve o demli buruk halini tatmak istiyorum. Her yudumumda aynı sertliği, aynı aromayı almak istiyorum. Benim için önemli olan onun gerçek has tadıdır. Ben yiyecekte, içecekte de çok fazla karışım seven bir insan değilimdir. Organik ve orijinal halini seven biriyimdir. Çayına ince belli bardağı 3-4 şeker atmak demek çayı ciddi anlamda şerbetlendirmek demek. Bir insan şerbetli bir çay seviyorsa içsin. Ben sevmiyorum. Siz sevmiyorsunuz. Sevene de bir şey demiyoruz. Ama o da çay içiyorum demesin. Şerbetli çay içiyorum desin zahmet. Yani basit aslında tartışma açık bir şey değil. Tercih meselesi tamamıyla. Herkes kendisine göre davranıp içebilir yani.
Aytül Turan, sen bir çay eksperisin ama aynı zamanda çay demleme konusunda da bir uzmansın, şampiyonsun. Ülkemizi temsil edeceksin. Şimdi şunu da merak ediyorum. Sen Türkiye'de birçok etkinlik düzenliyorsun veyahut da etkinlik düzenleniyor, seni çağırıyorlar, gidiyorsun. Çayı anlatıyorsun, çayın, Türk çayının özellikle tanıtımını yapmaya çalışıyorsun. Evet. Burada nasıl bir başarıya ulaştın? İnsanlara çay hakkında yanlış düşünceler var mıydı? Onları doğru yöne sevk edebildin mi? Ne oldu?
Bu konuda şöyle bir artım vardı benim. Normalde Türk insanına bir şeyi, böyle bir şey söylediğin zaman "Aa, sen çok şey biliyorsun" tarzı yaklaşımlar olabiliyordu.
Çok biliyorsun tarzı.
Ha, çok biliyorsun yaklaşımlar olabiliyordu. Benim öyle bir yaklaşımım olmadı. Çünkü çay öyle samimi bir yere koyulmuş ki. Bir de bir yarışma tescilliydi. Bu zamana kadar insanlar diyor ki biz böyle bir yarışma duymadık. Türkiye'de dördüncüsü yapılmıştı. Ben dördüncüsünün şampiyonuyum. Biz böyle bir yarışma duymamıştık. "Aa, ne güzel böyle bir yarışma varmış. Ne anlatıyorsun" diye merak ediyorlar. Çünkü çayı seviyorlar. Sevdiği şeyin de doğrusunu bilmek istiyor insanlar. Soruyorlar şimdi. O yüzden ben öyle bir dezavantaj yaşamadım Allah'tan. Sordukları için ben de zaten çok heyecanlı ve bildiğini aktarmayı seven biri olduğum için hep doğrusunu anlatmaya, hep en iyisini göstermeye çalıştım. Doğru, festivallerden çağrılıyoruz, programlardan, belirli televizyon kanallarından. İnsanlar görüyor, ilgi gösteriyor, takip ediyorlar, soruyorlar. Ben elimden geldiğince cevaplıyorum. Yani önemli olan nokta, ben Türk çayının tanıtımını yapıyorum. Hiçbir marka üzerinden gitmiyorum. Türk çayının nasıl demlenilir? En iyi çay nasıl demlenilir? Demlenirken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Türk çayının tarihi nedir? Faydaları nedir? Zararları nedir? Nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Nasıl bir çay seçmeliyiz? Bu gibi sorular insanlar zaten merak ettikleri için ve bu zaman kadar da böyle çalışmalar yapılmamış zaten toplumumuzda. Yapıldıysa da belirli kendi çerçevelerinde kalmıştır insanların. Türk halkı zaten ilgili ve bu konuya da duyarlıydı. Ben gittiğim, anlattığım zaman ilgileri ve alakaları görünce çok memnun oluyordum aslında. Elimden geldiği de anlatmaya, duyurmaya çalışacağım. Gideceğim, yer alacağım. Gerekirse ben çay demleyeceğim. Gerekirse aynı denizden çay içebilmek için onlara davet edeceğim.
Peki şimdi Türkiye'ye birçok yere gidiyorsun, anlatıyorsun. Peki bu kadar yıldır demlediğimiz bir çayı doğru demleyebiliyor muymuşuz? Ne gördün sen?
Yarı yarıya diyebilirim.
Hadi canım.
Yarı yarıya diyebilirim. Mesela program sonunda anlatacağım ama en önemli nokta şudur. Suyun üzerine çayı koymak. Türkiye'nin yarısından çoğu çayı koyup üzerine
sıcak suyu koyup
evet, çayı haşlıyor.
Bence yarısından çoğu değil, %90'ı.
Kurum içerisinde de böyle, inanın. Kurum içerisinde çay sektöründe de böyle.
Hep öyle hani, alışmışız.
Nasıl neyse, böyle bir yanılsama içerisindeyiz, hayretle bakıyorum. Ben de çok eskiden çayı koyup üzerine suyu koyuyordum ama biraz araştırdıktan, gördükten sonra, hani literatürle inceledikten sonra suyu koyup, çayın üzerine koyup kendi çökmesini beklemek. Ben sorduğum zaman, ilk gittim parmakları göreyim dediğim zaman çoğu yanlış demliyor. Hatta benim demlediğim metoda da şimdi şey diyebilirler. Öyle olur mu? Demlenir mi? 20 dakika beklenilir mi? Gibi şeyler oluyor. Ya diyorum sen bir demle.
Şimdi zaten
olmazsa beni ara diyor.
Çayı dürten oluyor mesela. Demliği karıştıran, sallayan,
yıkayan.
Işte, yıkayan neler neler var. Şimdi
dibine hafif çay koyup onu posalaştıran. Neler
şimdi bir
neler?
De o da var. Çaydanın üst kısmına çayı koyup yıkıyor ve döküyor toz kısmını. Bu sence mantıklı mı?
Hiç değil. Çünkü iyi bir çayımız varsa zaten buna tuz oranı çok düşüktür. O da zaten demlenirken suya salınması gerekiyor. 2-3 noktalarındadır yani toz oranı. Bu da olması gereken bir toz oranı. Tabii ki kötü bir çaysa bunun toz oranı 12'nin üzerine bile çıkabiliyor. Bu zaten içilebilecek portföye çok düşük bir çay. Öyle bir çayı tercih etmemeniz lazım iyi bir çay içmek istiyorsak. İyi bir çay kullanıyorsak toz oranı zaten düşük dediğim gibi. Hiçbir yıkama işlemini veya önceden çaydanlığa koyup kavurma işlemi yapmamalıyız. Bu çaya yanık kokusu kazandırır. Tabii ki çayı koyuyorlar, üzerindeki alt suyu kaynarken yukarıdaki de kavrulsun. Kokusu çıksın. Daha iyi olsun. Aslında yanlış bunlar. Yanlış teknikler. Hani elimden geldiği bunları anlatmaya çalışıyorum ki doğru tekniği öğretebilelim diye. Üst çaydanlık boş kalacak. Alt su kaynayacak. Kaynama noktasına eriştikten sonra ilk buhara çıkacak ve suyu koyacağız. Bu kadar basit aslında. Suyun üzerine çayı koyacağız. Her yerde bunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki başka ince önemli noktalar da var. Anlatacağım. Ama en önemli nokta bu. Buna dikkat edilmesi için elimden geleni yapıyorum ben de.
O zaman şimdi bir tarif alalım senden.
Alalım.
Nasıl demleyeceğiz? Şimdi mesela kız istemeye gidildiğinde veyahut da üniversite öğrencileri evlerinde arkadaşlarıyla birlikte doğru çay demlesinler artık. Ne bileyim, çiftçilerimiz herhangi bir arkadaşına, eşine, dostuna gittiğinde doğru demlemeyi bilmemiz lazım. Çünkü bu da önemli. Ben mesela evimde eşim, dostumu ağırlamayı çok severim. Annem, babam geldiğinde doğru düzgün çay demlemeye çalışıyorum. Senden de Öğrendiklerimi evde denemeye çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum.
Ne güzel.
Hakikaten çayın tadı çok değişiyor ama. Yani çok daha güzel oluyor. Çok daha berrak bir renk alıyorsun. Hı hı. Çok daha güzel bir tat alıyorsun. İşte kişinin tabii açık sevebilir, demli sevebilir, hı hı. limonlu sevebilir. Bunlar ayrı.
Tercih meselesi.
Tercih meselesi. Şimdi senden bir çay demleme tarifi alalım.
Tabii. Şimdi öncelikle çay demlemek için 3 noktamız var en önemli. Suyumuz, çayımız.
Suyu da soracaktım tabii. Suyumuz nasıl olmalı? Şimdi kimisinin suyu kireçli oluyor, kimisi asidik oluyor, kimisi bazik oluyor. Kimisinin klor oranı fazla oluyor. Kimisi işte yok falanca markanın damacanın suyunu kullanıyor. Kimisi falanca dağ suyunu getirip demlemeye çalışıyor. Nasıl yapmamız lazım?
Şöyle söyleyeyim. Biz Rize'de çeşme suyunu içebiliyoruz. Çünkü bizim çeşme sularımız temiz. Ama siz şimdi İzmir'den geldiniz. İzmir'de çeşme suları içilmiyor.
Yok, sen öyle biliyorsun. İçiyoruz. Tabii içiliyor.
Ama İstanbul, İzmir'e ben gelmediğim için
ben bilmiyorum. Ben çay suyunu İzmir'de mesela çeşme suyuyla demlerim. Gayet de güzel oluyor. Ha.
İstanbul'da mesela çeşme suları içilemiyor. Hmm. Aşırı kireçli oluyor, klorlu oluyor. Genelde büyük şehirden yola çıkalım. Musluk suyu içilmediği yerlerde o suyla çay da yapmamalıyız. Çünkü içtiğimiz suyla çay yapmalıyız. Hmm. Kireçli veya kirli bir su değil de temiz, saf bir
yani
su kullanmalıyız.
Yani şimdi tabii orada belki mikroorganizma oranı sıfır olabilir. Hı-hı. Su içilebilir, fonksiyonel olabilir. Hı-hı. Fakat tadı hoşumuza gitmiyorsa, değil mi? Çok kireçliyse.
Tabii şöyle daha net şekilde anlatayım. Hı-hı. Bizim kullanmamız gereken su aslında kireçsiz, temiz, saf bir su. Hı-hı. Hani pH derecesine kadar bunu inceltebiliriz ayrıntısını. 6 ile 8 arası bir pH derecesine sahip olabilir. İçtiğimiz su diyoruz zaten. Hani temiz ve berrak olmalı, kireçsiz olmalı. Bunlar önemli ayrıntılar. Artık musluk sularımızda
sıfır kireç mi yoksa biraz olması iyi olabilir mi?
Biraz olabileceği şunu söyleyeyim. Mesela içebildiğimiz bu suyla çay demleyebiliriz zaten. Biz buradaki musluk suyunu içebiliyoruz
rahatlıkla. Çünkü hayır içebildiğimiz suda da aslında biraz kirece ihtiyacımız var ya. Hı-hı. Minerallere de ihtiyacımız
var. Biz buradaki suyumuzdan mesela rahatlıkla demleyebiliyoruz, hı-hı. içebiliyoruz. Çünkü temiz bir suyumuz hı-hı. var. Kireç oranı şimdi hesaplamak, baktırmak gerekiyor. Hı-hı. Hangi bölgenin suyu ne kadar
ama ben içilebildiği diye. İçin az da olsa kireç olduğunu hı-hı. düşünüyorum. Çünkü mineralli bir sudur. Yani tamamen arıtılmış olsa onda çay denilenebilir mi? Esas onu çok merak ediyorum.
Kireç biraz daha şöyle olabiliyor. Biraz daha sertlik katıyor çaya. Hmm. Sertlik kattığı için de aslında iyi olduğu düşünülüyor. Dem oranı demli, keskin oluyor gibi görünüyor. Tabii ki bu kireçin çok yoğun oranlarda olmaması gerekiyor. O zaman çayın molekül yapısını
yani
tamamen suya işleyemez.
Değil mi? Evet. İçebileceğimiz, böyle tadı gayet güzel olan,
evet.
hatta tatlı olan değil mi? Şimdi Rize'nin suyu mükemmel bir su. Tatlı, gayet güzel bir suyu var. İçimi çok güzel. Öyle bir suyu o zaman anladığım
rahatlıkla
kadarıyla
kullanabiliyoruz. Biz burada çeşme suyu kullandığımız için çayımızı da bununla demleyebiliyoruz. Evet. İnsanlar evindeki çeşme suyunu kullanabiliyorsa bundan demleyebilirler. Hı-hı. Veya büyük şehirlerde yaşıyorlarsa, çeşme suyu kullanamıyorlarsa, damacana suyu kullanabiliyorlarsa, damacana suyu kullanabilirler. pH derecesini kontrol edebilirler. Daha kontrollü demleme yapabilirler. Zaten damacanalarda yazıyordur pH dereceleri hı-hı. markalarına
yani
göre.
Yani hangi aralıkta olması lazım?
6 ile 8 arası. Dediğim gibi 6 ile 8 arası, 6,5-8,5 arası da olabilir. Çok asit bazik olmaması gerekiyor. Bu ince ayrıntısı var. Onun dışında çok bir ince ayrıntısı yok. Hani içtiğimiz temiz bir su olmalı. Tabii ki kaynatılmış ve bekletilmiş bir su olmamalı. Bu çok önemli. Suyun yapısını bozmamalıyız. Hafif dinlenmiş bir su kullanabiliriz.
Onu çok yapan var yalnız.
Bekletilmiş. Sabahki suyu kullanırlar ama o su zaten bir gitmiş su. Kaynatıldığı zaman yapısı birazcık bozulduğu için tekrar yapıldığı zaman da zaten hafif rengi sarımtırak oluyor o suyun. Bakıldığı zaman da ince ayrıntıda görebilirler. Kaynatılmış, bekletilmiş bir su hafif sarımtırak, rengi berraklı gitmiş oluyor. Öyle bir su kullanmamalıyız. Temiz, saf bir su, hafif dinlenmiş bir su kullanmalıyız. Su ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Temiz, saf bir suyumuz olması lazım. Temiz bir çayımız, toz oranı düşük, temiz, partikül yapısı eşit bir çayımız olması
gerekiyor. Şu anda öyle bir çay ne kadar fiyatı?
Yani kilosu değişiyor. 17 ile 25 arası, 27 arası değişen çaylar var. Organikler biraz
yani
daha fazla.
Yani bu çaylar gayet güzel dem verebilen, damak tadı
verebilen. Markalarını, kendi damak tadlarını seçebilirler. Genelde fiyatlar o aralıkta 20 ile 27 arasında değişiyor yani kiloları. Üçüncü olarak önemli nokta sudan, çaydan sonra önemli nokta da demlik. Demliğimiz bizim porselen ve bakır dedik başta zaten. Bunlarla çok lezzetli çaylar elde edebiliriz. Alüminyum emaye de bir şekilde kullanılabilir ama hani çok keskin, sağlık açısından da faydalı olarak porselen bakır önerebiliriz. Şimdi bu üç başlığı topladıktan sonra, en önemli noktaları sağladıktan sonra alt ikili demlik vardı zaten. Birçok ülkede tek demlik usulü yapılıyor ama Türkiye'de demleme kültürü iki demlikten yapılıyor. Az suyumuz kaynadıktan sonra, ilk sıcaklığı, ilk buharı gittikten sonra kaynama noktası her yere değişik olabiliyor ama kaynama noktaması da önemli zaten. İlk fokurdaması olduktan sonra açıyoruz zaten demliğimizin üstteki demini kaldırıyoruz. İlk buharı çıkıyor zaten 100'den 98'e 95'e kadar düşüyordur. Türk çayında demleme derecesi 95'e 98 arasında. Çayın tamamen demini salabilmesi için, molekül yapısını verebilmesi için istenilen ısı derecesi budur. Suyumuz kaynadıktan sonra, ilk buharı geçtikten sonra üst demliğimiz o sıcak suyla bir çalkalıyoruz. Çalkaladıktan, döktükten sonra doğru orantıda ölçülü bir şekilde suyumuzu ve çayımızı koyuyoruz. Bunu göz kararı da yapabilirler. Ölçü olarak 4 çay bardağı sıcak suya 1 çay bardağı kuru çay koyabiliriz. Bu fazla demlemek istedikleri zaman 8'de 2, 12'ye 3 şeklinde arttırabiliriz. Bir süre sonra zaten göz kararı olacaktır. Bu koyu tavşan kanı bir rengi elde etmelerini sağlayacaktır. Biraz daha az koyabilirler. Bir çay bardağına bir tatlı kaşığı ölçü de yapabilirler. Kullandığı çayın kuvvetine göre değişebilir. Ama 4'e 1 genelde içilen siyah, kaliteli siyah çaylarda ideal olandır. Önce suyu koyup üzerine doğru orantıda ya da göz kararında çayı koyuyoruz ve kapatıyoruz kapağını. Onun 20 dakika boyunca çökmesini, demlenmesini bekliyoruz. O demlenirken alt suyumuza tekrar su ekleyebiliriz hani kaynaması için ama tekrar o kadar ince ayrıldık ki tekrar su eklediğimiz zaman alt suya ona bir ölü buhar vermiş oluyoruz. Soğuk bir buhar vermiş oluyoruz. O zaman da bir ısı kaybediyor yukarıdaki.
O zaman demin baştan yeterli miktarda su olmamız lazım.
Çok su koymak, tekrardan su eklememek de çok ince ayrıntı. Mesela bu kadar ince ayrıntıda ben anlatmıyorum ama madem derinlemesine
tabii ama
indik.
Çok önemli bu ayrıntılar. Ben önemsiyorum şahsen.
Teşekkür ederim. Çok oranda hazneye çok oranda su koyduğumuz zaman üzerine tekrardan da su eklemediğimiz zaman aynı buharını muhafaza edecektir ve yukarıdaki demi eşit oranda sürekli aynı ısıda tutacaktır.
Peki suyu fokurdar vaziyette mi tutmamız lazım yoksa tamamen kısmamız mı lazım?
En önemli nokta o. Tamamıyla ısısını koruyacak derecede olması gerekiyor. Çok fazla ısı vermememiz gerekiyor. Çok minimal ısı olması lazım. O kaynayıp da fokurdamayacak. Sadece ısısını 98'e 99'a tutmamız gerekiyor. Mesela büyük kahvelerde, kıraathanelerde bunu yapmak çok kolay veya kafelerde. Kazan usulü. 99'a standart bırakıyorlar onu. Kazanlarda çok kolay olabiliyor. Evlerde biraz daha zor olabiliyor. Onun için de ne yapabiliriz? Belki çok az bir soğuk su koyup da kaynamasını engelleyebiliriz yine. Hafif bir çok kısık bir ayarda bırakıp.
Kaynayıp yani üst tarafı fokurdatmaması.
Çünkü ölü buhar vermektense ölü buhar vermek daha mantıklı. Eğer alttaki suyu kaynatmaktansa. Çünkü oraya da yüksek derecede ısı verirseniz bu sefer erken acılaşmasını ve bayatlamasını sağlayacaktır. Yukarıdaki kesinlikle fokurdama almamalı. Çok küçük bir ısı almalı. Sadece sıcaklığını korumalı. Bu 20 dakika boyunca bu ısısını sabit tutabilirsek 20 dakika sonra çayımızı açtığımız zaman çok lezzetli bir çay içeceğizdir zaten. Önemli noktalar bunlar. Hani gerekli malzemeleri sağladıktan sonra suyumuzu koyup üzerine demimizi koymak, 20 dakika boyunca onu demlemeye bırakmak, alttaki suyu kaynatmamak. Sadece ısısını korumak. Önemli noktalar bu. 20 dakika sonra tavşan kanı renginde çaylarımızı lezzetli bir şekilde içebiliriz.
Süper. Vallahi şimdiden canım çekti. En kısa zamanda hemen senin elinden bir çay içeriz inşallah. Şimdi son bir şey söylemek istiyorum. Şimdi hazır Aytül Turan'ı bulmuşken çay eksperimiz, çay tadımcımız. Bazı insanlar karanfil atmayı, ne bileyim ufak tarçın parçaları atmayı falan seviyor. Değişik ne bileyim elma kabuğu,
bergamot,
portakal kabuğu, bergamot,
tomurcuk, da
işte, tomurcuk dediğimiz çeşitli şeyler atabiliyor. Bunlar için ne düşünüyorsun?
Tabii bunlar da yapılabiliyor. Çayı tatlandırabiliyor, aroma katabiliyor. İşte aromayı seven insanlar bunları yapmaya devam edebilirler. Aromayı yani sevmeyen, saf,
doğal aromalar kullanabilirler. Doğala yüzleş bazı aromalar kullanabilirler.
Şey de var artık hani Rize'de çok yaygın. İşte yaylalarda büyüyen yaylı çiçekleri var. Bunlar direkt harmanlığın içerisine katılıyor. Veya insanlar bireysel kendileri toplayıp kurutup da içerisine katabiliyorlar. Bunlar da yapılıyor artık. Tamamen tercih meselesi. Yapanı yapabilir, yapmak istemeyen yapmayabilir. Artık insanlar dışarıdaki insanların içebilmesi için artık paketleri harmanları da koyuluyor. Tercih meselesi tamamıyla.
Peki.
Sadece önemli olan demleyerek çay içmeleri.
İşte ona geleceğim. Demleyerek çay içme diyoruz. Peki Aytül Turan aslında genç bir insan. Yani tamam yıllardır bu işte uğraşıyor. Çayın içinde büyümüş rezil bir insan. Peki sen demlik poşeti mi, poşet çay mı yoksa demleme mi? Ya bunun cevabını ben biliyorum. Dinleyicilerimiz de anlamıştır ama sonuçta demlik poşetinde çok fazla önemseyen özellikle bir genç bir nesil var. Çok bir zahmeti yok ama o zahmetten kurtulmanın derdine düşmüş bir nesil de var ortada.
Aslında bu için burada biraz hoyratçı bir laf, cümle var. Çok da kullanmak istemiyorum ama kullanacağım. Her şeyi salla ama çayı demleyerek için diye. Her şeyi sallayalım ama çayı demleyelim lütfen. Ya gerçekten çok fark ediyor. Hani ben tamam demleme kültürüne çok hakim biriyim. Demleme olarak çayları seviyorum. O süzenler, poşetler ne kadar organik ve orijinal olsalar da ben de hafif koku yapabiliyorlar, bana gelebiliyor. Zaten onlar içerisinde toz oranları biraz da fazla olan çaylar. Mesela açıp da kullansalar o şekilde demleme yapamazlar. Pratik hayatı olan insanlar tabii ki kullanabilirler. Tercih meselesidir. Zamanları yoktur ama yine çay içmek.
Yani kullanım açısından bir sıkıntı yok ama tercih meselesi.
Kullanabilirler tabii ki ama aynı kaliteyi yakalamaları mümkün değil. Belki hafif aroma seviyorlardır. Belki hafif bir çay içmek istiyorlar ama demleyerek de aynı hafifliği yakalayabilirler. Az çay koyabilirler. Hafif demleme yapabilirler. Hafif demleme dediğim de yani yine aynı demleme de su oranı fazla, çay oranı az şeklinde olabilir. Yani
4'e 1 değil de 6'ya 1, 7'ye 1 gibi.
Aynen. Kullandıkla çaya göre dem oranını azaltabilirler. Dediğim gibi demleme tekniği tamamen kişinin tercihine kalmıştır. Kullanacağı çay ama çayı demleyerek içersek gerçek bir çay içmiş olacağımızı düşünüyorum ben.
O ritüeli yaşamamız lazım diyorsun yani.
Bu kültürü de ben yaşayacağım ve yaşatmaya da devam edeceğim. Süpersin. Kendi adıma, Rize adına.
Çok sağ ol. Yani çok güzel, Rize'de çay elinde çok güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum sana.
Ben teşekkür ederim.
Yani çay çok konusunda bu kadar bilgileneceğimi, bu kadar ayrıntının olduğunu ben de aslında bilmiyordum. Fark etmiyordum belki de. Ama hayatımızın içine o kadar çok işlemiş ki.
Rize'den de bu yorum geliyor. Ben canlı yayınlara çıktığım zaman Rize'deki büyüklerimiz bana şey diyor anlattığım zaman. Çay demlemek o kadar zor bir iş miydi? Aslında zor bir iş değil. Ama çok ayrıntısını anlatmak istiyorum.
Bir de herkes... çok merak ediliyor tabii
evet,
ki.
Evet merak ediliyor. İlgi var. Ben de her şeyi anlatmak, aktarmak istiyorum. Belki birden anlatınca çok geliyor.
Herkes adına sana teşekkür ederim. Ama, gerçekten sağ ol.
Rica ederim ne demek. Keşke herkes bildiğini en güzel şekilde aktarsa, herkes bilse. Ben elimden geldikçe iyi anlatmaya ve ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum ki herkes eşit derecede en iyi çayı içsin. Aynı çayı içebilelim. Dediğim gibi bunu yapmaya da devam edeceğim.
Temiz Hava Bulgulu'ya katıldın. Biz de burada konuk ettin, ağırladın.
Her zaman bekleriz.
Gezdiriyorsun bizi. Birçok yeri gösterdin. Fırtına Vadisi'ne gittik, Çayeli'ne gittik. Ardeşen'e gittik, Rize'nin içinde dolandık, çay bahçelerine gittik. Çok teşekkür ederiz. Hem ekibim adına hem kurumum adına. Çok sağ ol, var ol. Hep de böyle daha da başarılı bir şekilde devam etmeni istiyoruz.
İnşallah.
Sevgili dinleyiciler, Temiz Hava Bolgudağ'da Rize'deydik, Çayeli'ndeydik, Ardeşen'deydik, çay bahçelerindeydik. Teker teker bütün bahçeleri size aktarmaya çalıştık. Burayı tasvir etmeye çalıştık. Aytül Turan'la birlikteydik. Ama programımızın artık sonuna geldik. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Tekrar Temiz Hava Bolgudağ'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın diyoruz.
Temiz Hava Bolgudağ. Hazırlayan Dorukhan Yılmaz.